edebiyat dünyamızdan. Lokman Hekim'in Sev Dediği, Metin Eloğlu. Bu yürek seni seveceğini biliyordu herhalde. Bu kafa seni kuracağını seziyordu hanidir. Bire bin veren buğday, elmadaki mayhoşluk, hukuku beşer, çınçınlı hamam, çizmeli kedi, sanki elleriyle koymuşlar gibi ikimizden bir iş var. Seni sevmemiş olsam, sözlerim yarı yarıya, gözlerim yarım, ellerim Çolak Hüseyin'eli. Seni sevmesem nefes almayı beceremem ki. Bugün günlerden ne? Cumartesi. Seni sevdiğim için cumartesi elbet. Seni sevdiğim için bak Temmuz ayındayız. Ayşe Onbaşı, Pir Sultan Abdal, büsbütün sevdalıyım sana. Bu gemiler nereye gidiyor seni sevdiğim için? Seni sevdiğimden suyun akası geliyor, bacaların tütesi. Nur hayatın halleri seni sevdiğim için güzel. İbrahim'in dilleri. İnsan seni sevince tutsaklığa kızar tabii. Savaşın adı geçse cin ifrit olur. Ereğli'nin kömürünü düşünür. Ne kömür o be. Raman'ı düşünür. Çukurova'yı düşünür. Seni sevdiği için Haliç'te bir uğultu, Marmara'da bir deniz. Isparta bahçesinde güller seni sevdiğim için koncalanıyor. Seni sevdiğim için kilim dokuyorlar avşarda. Yarın sabahlar seni sevdiğim için icat edildi. Penisilin halk şiiri canlı sinema. Mapushaneler yedi düvel harbi, İspanyol nezlesi. Sultanahmet, Don Giovanni, ne bilsinler seni sevdiğimi. Başaklanmayan yulafa söylemeli, cılk yumurtaya, paslı demire, kulağını bükmeli kurtlu kirazın. Hoşnut değillerse bu gidişattan, akıl etsinler seni sevdiğimi. Yeşille turuncunun kafa karıştırması bu sevdadan ötürü. Tepemizdeki o göçmez tavan. Sulardaki yakamoz, ortancadaki pembe. Ben seni sevdim diye. Bingöl vilayetinde kamyondan inince tığ gibi bir delikanlıya soruyorum. Siz nerenin bulutlarısınız böyle? Biz sizin sevdanızın bulutlarıyız. Bir yıldızlı akşamı varsa Ankara'nın 1953 kışları içinde, karnı tok, sırtı pekse hısım akrabanın, konu komşu dirlik düzenlik içindeyse birbirimizi daha çok sevelim diye. İnsan seni sevince iş güç sahibi oluyor. Şair oluyor mesela. Meyhaneden cayıyor bir akşam üzeri. Caysın be güzel, caysın be iyi. Tütünü bırakıyor. Tütün neyime zarar? Keseme zarar, ciğerlerime zarar, sevdama zarar. Seni sevince adamın papuçları eskimiyor. Beti benzi yeni çarktan çıkmış gibi. Seni sevince insan bilgili, saygılı, gönlü gani, şen, saçları zencefilli. Erkencecik evine dönmek istiyor canı. Zembilinde karpuzlar, hürriyetler, duvaklar. Annesinin elini öpüyor ilkten. Yeğenine çikolata almış, onu veriyor. Bakıyorsun, güzin karanfil çiçeğini sever ya. Güzine bir demet kırmızısından almış. Sırf seni sevdiği için. Ya başka neden? Hep seni düşün, hep seni yaşat, hep seni yıka. Seni doyur üç öğün. Seni bir kanım uyut, sonra uyandır. Lokman Hekim seni sev diyor bana. Seni sevmeseydim, ilk bağrı kodunsa bul gayrı. İstanbul diye bir kent yoktu ki yeryüzünde. Umut diye bir şey yoktu ki yeryüzünde seni sevmeseydim. Hak, hukuk, bereket diye, eşitlik, kardeşlik, hürriyet diye. Yüreğime sağlık, ne iyi ettim. Edebiyat dünyamızdan bu hafta Metin Eloğlu'nu ele alacağız. Hayatını ve Türk şiirinde durduğu yeri değerlendireceğiz sevgili dinleyenlerimiz. Şair, yazar Osman Özbahçe bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Efendim,
stüdyomuza. Bizlere ulaşmak isterseniz telefonlarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21. Ne güzel bir şiir yazmış değil mi?
Evet, Lokman Hekim'den öğütler, tavsiyeler diye bir olay vardır. Mesela onun nasıl dönüştürüldüğünü de örnekliyor bu şiir aslında. Mesela şiirin malzemesi karşılaştığı her şeydir diyebiliriz günlük yaşantı içerisinde. Birçok esnaf dükkanında Lokman Hekim'den öğütler diye tabelalar asılıdır. Mesela Ey Oğul diye de var ama bu Lokman Hekim ayrıca bir ünlüdür. Mesela siz orada hayattan karşılaştığınız bir enstantane olarak şey yapalım. Lokman Hekim seni sev diyor bana diye sevgilisine hitaba dönüştürüyor. Şiire malzeme biraz böyle girer. Doğrudan değil de ama o içerdiği anlamı dönüştürerek, koruyarak ama aynı zamanda dönüştürerek bu şekilde girer. Mesela bunu çok güzel örnekleyen bir durumla karşılaştık.
Evet, Lokman Hekim'in sevdiği şiirinde, evet. Metin Eloğlu. Peki ne zaman doğmuştur?
Eloğlu 1927 doğumlu. 40 kuşağı diyeceğim ama mesela biz 1916 doğumlulara falan 40 kuşağı diyoruz. Metin Eloğlu'na yıllarla 40 kuşağı, 50 kuşağı gibi bir tanım getirmek çok zor. Neden? Metin Eloğlu Orhan Veli akımının etkisiyle 40'lı yıllarda şiire başlayan ama daha sonra kendine ait bir şiir elde ederek Orhan Veli'den veya işte mevcut akımlardan farklılaşan, kendi üslubunu kazanan, elde eden bir şair. Dolayısıyla 40 kuşağı, 50 kuşağı gibi herhangi bir toplu hareketin içerisinde değerlendirmiyoruz Eloğlu'nu. Eloğlu'nun bu yönü kadar hayat hikayesi de çok ilginç. Mesela düzenli olarak hiçbir işte çalışmamış bir kişilik var karşımızda.
Şairlerde biz buna çok sıklıkla rastlıyoruz galiba.
Bu aslında biraz şairlere haksızlık olarak algılıyorum ben, Dilek Hanım. Çünkü benim anlayışıma göre şair aslında en sağlam adamdır. En sağlam düşünen, en sağlam bir şekilde yaşayan.
Bu hani nedenle işte
sağlamcı
de
demek istemiyorum da yani marjinal bir kişilik değildir. Fakat böyle kişilikler de var. Onu kabul edelim. Metin Eloğlu'nda mesela özgürlüğüne düşkünlük, onuruna düşkünlük biraz üst seviyede. Bunlardan dolayı bir yere bağlı kalmayı kabul etmiyor. Hatta bu özellikleri değişik açılardan öğrenim hayatına da etki ediyor. Mesela ilkokula gidiyor, bitiriyor, tamam, ortaokula gidiyor, bitiriyor. Fakat matematik, fizik, kimya gibi derslerden hiç hoşlanmıyor. Mesela liseye gittiğinde bununla karşılaşacak. Ben liseye gitmek istemiyorum. Yani neden? Çünkü matematik, fizik, kimya, ben bunları hem işte yapamıyorum demiyorum, hani sevmiyorum diyelim. Okula giden her çocukta bir dönem böyle bir olayımız var. İstanbul Devlet Sanatlar, Güzel Sanatlar Akademisi'ne gider. Mesela Metin Eloğlu resim eğitimi alır. Sırf bu şeylerden kaçabilmek için. Fakat 3. sınıftayken yanılmıyorsam siyasi bir nedenden dolayı 2 aylık bir tutukluluk, soruşturma gibi bir şey geçirir. Hani bu lise öğrencisi bir delikanlı veya çocuk. O 2 aydan dolayı okul kaydı silinir. Okul kaydı silinir. Bu ne demek? Okula tekrar başlayamıyor. Öğrenim hayatı aşağı yukarı bitiyor veya tamamlanıyor. Hiçbir şekilde okula kaydı yenilenmez. Misafir öğrenci veya konuk öğrenci diye bir kategori vardır. Resmi olarak kayıt yapmamasına rağmen eğitimini almaya, tamamlamaya devam ediyor. Fakat o süre içerisinde de artık öğrenci olmadığı için askerlik çağı gelir, askere çağrılır. Askerliği de gene ayrı bir şey, olay diyelim yani tırnak içinde olay kelimesi.
5 yılda tamamlayabildiğini söyledi.
Evet yani 5 yılda tamamlanan bir askerlikle karşı karşıyayız.
Biraz öncesini söylediğiniz gibi yani aslında Metin Eloğlu özgürlüğüne düşkün biri.
Evet ama mesela niçin uzuyor diyelim 5 yıla kadar bu askerlik? Diyelim ki siz izin alıyorsunuz. Hani 7 günlük bir izin aldınız diyelim. İşte iznin bitiminde
dönmeniz lazım.
Teslim dönmüyor.
Evet.
Sonra yakalanıyor, işte mahkeme ediliyor, uzuyor, işte şu şehirden şu şehre, o şehirden şu şehre, böyle uzun bir süreç var.
Bu süreç içerisinde şiirle ilgileniyor mu?
İlgileniyor.
Evet.
İlk şiiri 1950, ilk kitabı 1951'de çıkıyor. Mesela bu süre içerisinde askerliğini yanılmıyorsam 52 yılında tamamlıyor. Yani 52'den 47'ye geriye gittiğimizde askerlik süreci içerisinde hem şiir yazıp dergilerde şiir yayınlatıyor. Hem de yine askerlik süreci içerisinde ilk kitabını çıkarıyor. Fakat bu güzel sanatların Metin Eloğlu'na şöyle bir katkısı var. Elbette bir sanatsal düşünme algı katkısı var. Fakat yaşamını resimden kazanıyor. Düzenli hiçbir işte çalışmıyor dedik. Hayatı boyunca resimden kazanıyor ekmeğini veya geçimini resimden temin ediyor. Çeşitli sergilerde açıyor. Aynı zamanda bir ressam Metin Eloğlu resim eğitimi aldığına göre... Hatta gazetelerde resim eleştiri yazıları da yazıyor.
Resim ve şiir aslında birbirinden çok uzak şeyler değil.
Evet
değil.
Yani biz bir bölümü, bir mısrayı okuduğumuzda kafamızda bir resim canlandırabiliriz. Evet. Muhakkak bir ilişki var. Fakat Eloğlu'nda ilişki biraz daha hayati bir ilişki. Geçim kaynağı anlamında da resmin ona bir katkısı var. Mesela askerdeyken şiir yazıp yayınlıyor dedik biraz önce. 40'lı yıllarda Orhan Veli etkisinde şiire başladığında Metin Eloğlu ortaokul öğrencisi. Mesela şimdi bir ortaokul öğrencisinin Metin Eloğlu tarzında şiirle ilgilenebildiğini, hatta bir edebiyat dergisinde şiirinin yayınlanabildiğini düşünemiyorum. Evet. Yani mümkün değil. Havsalam almıyor yani. Aynı şey 3 aşağı 5 yukarı biraz daha ilerisi için de mesela lise için de geçerli. Aslında şiirle uğraşmaya başlama çağı dönemi olarak lise sonlar... üniversitenin ilk yılı falan düşünülür genellikle. Genellikle de böyle olmuştur. Ortaokuldaki, lisedeki şiir ilgisi tırnak içinde sadece şiir ilgisidir. Şiir denilen bir sanat var. İşte bu şöyle yazılıyor. Ben de bununla uğraşmak istiyorum. Şiir okuyorum. Aa bak ben şiir yazdım, beğendin mi beğenmedin mi diye arkadaşlarına göstermek. Okulda Duvar Gazetesi'nde yayınlamak biraz böyle bir olaydır. Ama işin ciddiyete binmesi için ilk gençlik çağı diyebileceğimiz bir dönemin sonları, üniversite başları beklenir. Metin Eloğlu bu açıdan da özel bir şair.
Evet. Bir şiirini daha paylaşalım.
Tabii ki.
Horozdan korkanı olan. Bu şiirle ilgili de birçok eleştiri yazıları da var.
Evet.
Olumlu ya da olumsuz, evet. Ama daha çok olumlu.
Evet. En ünlü şiirlerinden birisi Horozdan Korkan Oğlan.
Kapı çalındığında ben belki uyumuşum. Belki azıcık bahçe dikiyorum bir saksıya. Şimdi yaz bahar ayı, kim kime kanıksıya. Evet, evliyim, bir çocukluyum. Hayınlığı depreşti miydi bu kedinin? Çolak bir pençe içimi tırmalıyor. Elimi cebime sokuyorum, batıyor ucu paslı bir iğnenin. Kardeşim, tavanda bile o sinsi ayakları, hırsızlama bir duyarlılık soluğumu kesen. Gök bile kuşladı ama hanimiş sen, yoldukça üredi şeytan tırnakları. Hani İstanbul'u bu evin, hani zurna balığı. Üç pencere ölüsünde bir daracık Üsküdar. O babacan acıkmaya varıyorum daradar. Sofrada bir tutam çamurlu hindiba. Saframı kabartan bir şey var kapı zilinde. Tam o kez yumurtluyor gözümün sinekleri. Hele o ham salılar, o haziran kökleri. Büyümüş gibi kendi dizi dibinde. Ömründe hiç insan görmedi mi ne? Nedir o kuyulara iyiliği, damlara tırmanığı? Kanamış ibiğinden oğlanların ürktüğü, horozlar eşiniyor zincirleme. Merdivene çömel de bak, cumbaya uzan, gün battı çivileme. Sen açarsın kapıyı, daha gelmedi dersin. Yalan mı? Her ikindi uğramam eve. Şimdi gariple ilişkisi var mı? Yani garip akımından etkilenmiş midir Metin Eloğlu?
Aslında Metin Eloğlu garip şairi bile sayılabilir. Fakat bu Horozdan Korkan Oğlan'la ilgili olarak bir şey söyleyerek bu garip şeyine ilişkisine geçelim isterseniz.
Evet.
Mesela Metin Eloğlu'nun en dikkat çekici özelliklerinden birisi bu Horozdan Korkan Oğlan'da da var. Her şiir bir şekilde geçim sıkıntısına gelip dayanır. Yani geçim sıkıntısı Eloğlu'nun şiirinde bir şairde olduğundan çok daha özellikli bir konudur. Mesela biz herhangi bir şaire işte sosyal konulara temas ediyor, dile getiriyor diyebiliriz ama Metin Eloğlu'nda böyle ideolojik bir dava gibi, büyük bir fikrin ele alınışı gibi ele alınır geçim sıkıntısı. Mesela bu şiir okuyup bitirdiğimizde de anlıyoruz ki kira istemeye gelen ev sahibinden kaçan oğlan, horozdan korkan oğlan. Horozdan korkan oğlan da güzel bir türkü vardır. Yanılmıyorsam damda yatan oğlan, horozdan korkan
evet.
Oğlan. Evet, yani halk edebiyatından, halk şiirinden mükemmel bir şekilde yararlanma ve işin içerisine ironi katıyor ki gene Eloğlu'nun en temel özelliklerinden biri ironidir. Yani siz acılı, üzüntülü bir durumu ve anlatımı horozdan korkan oğlan diyerek hem gülümseten bir formata, moda geçiriyorsunuz ama gene de söyleyeceğinizi söylüyorsunuz. Yani o yoksulluk, geçim sıkıntısı anlamında söyleyeceğiniz şeyi yine de söylüyorsunuz. Gerçekten Türk şiirinin en iyi şairlerinden birisidir Eloğlu. Doğrudan gariple başlamıştır. Zaten ortaokulda edebiyat hocası Sabahattin Kudret Aksal'dır. Sabahattin Kudret Aksal da garip dairesi içerisinde bir şairdir. Gariple başlamasına rağmen garip de kalmamıştır. Ama biraz önce mesela garip şairi bile sayılabilir dedim ben. Şimdiki bu sözümüzle cümlemizle çelişiyor gibi oldu. Şöyle bir durum var. Mesela 40'lı yılların başlarında Orhan Veli, Oktay Rıfat, Melih Cevdet ki önümüzdeki programlarda biz Oktay Rıfat ve Melih Cevdet'te ele alırız inşallah. Evet. Orhan Veli'yi işledik, konuştuk onun üzerinde. 40'lı yıllarda şiir denildiği vakit ilk algı garip şiiridir. Ortalığı baştan sona kaplayan şiir garip şiiridir, akımıdır. Bu akımın şairlerinden birisi zaten Metin Eloğlu'nun edebiyat öğretmeni. Eloğlu'nun şiirle ilgilendiğini duyduğu vakit bunu doğal olarak kanalize ediyor. Ama mesela 50'li yıllarda ikinci yeni diye bir olayımız daha var. Garipten daha etkili, daha büyük, daha çaplı bir akım. Garip'i başlatan üçlüden Oktay Rıfat ve Melih Cevdet 50'li yıllardaki yeni şiirin etkisiyle garip akımını bırakmışlardır. Şiirlerinde çok net diyebileceğimiz bir geçiş veya dönüşüm vardır. Ama aynı sertlikte bir dönüşüm veya geçiş Metin Eloğlu'nun şiirinde yoktur. O hatta başladığı gibi kalmıştır ama gittiği yol biraz daha genişleyerek, konular çeşitlenerek, içerik zenginleşerek, dil teknik anlamda iyice rafineleşerek devam etmiştir. Garibin sonucu diyebiliriz biz Metin Eloğlu'na. Fakat Oktay Rıfat ve Melih Cevdet'ten daha çok bu anlamda garipe bağlı kalması ironiktir en azından. 50'li yıllarda da ikinci yeni ile ilişkisi var. Aslında gariple hangi ölçüde bir ilişkisi varsa elbette küçük farklılıklarla birlikte ikinci yeni ile de o tarzda bir ilişkisi var Metin Eloğlu'nun. Bütünüyle ikinci yeniye katılmayan, bütünüyle garibe katılmayan, bütünüyle gariple izah edilemeyen veya aynı şekilde bütünüyle ikinci yeniyle izah edilemeyen bir şiirle karşı karşıyayız. Bu şiir bence temelde klasik şiirimizin bütün özelliklerini taşıyan bir şiir. Mesela teknik olarak bu özellikleri taşıyor. Elbette doğrudan hece vezniyle yazmıyor. Ama özellikle ses üzerinden asonans deniliyor bu ses tekrarına yanılmıyorsam. Kulağa hitap eden bir şiir anlayışı var. Sesi dikkate alan bir şiir anlayışı var. Mesela dörtlüklerle yazan bir şiir anlayışı var. Birçok şiiri dörtlüklerden oluşuyor veya mısra, yani klasik mısra aynıyla Metin Eloğlu'nda da var. Elbette bunların hepsini serbest vezin içerisinde yapıyor ama Metin Eloğlu'nun serbest vezin algısı ikinci yeniyle gelen serbest vezin algısı değildir bence. İkinci yeniden önceki işte Behçet Necatigil'in, Nazım Hikmet'in, Ahmet Haşim'in serbest vezin algısıdır. Bu açıdan kronolojik olarak ikinci yeni öncesi bir şairdir. Fakat Metin Eloğlu'nun en önemli özelliği dil işçiliğidir. Dile yaklaşım biçimidir. Bir kuyumcu işçiliği, titizliği ile kelimeler üzerinde anlamı çok fazla zorlatma noktasına da getirmeden, ki bu da kendi içinde ayrı bir başarıdır, yeni alanlar açma diyebileceğimiz dile de şiire de kazandırmıştır veya bu alanları getirmiştir. Biz Metin Eloğlu dediğimiz vakit mesela sosyal meselelerden, memleket meselelerinden, işsizlikten söz açan bir şair hatırlarız. Ama aynı zamanda bunları kaba bir şekilde dile getirmeyen, şiirin bütün teknik özelliklerini taşıyan, işçilik anlamında kalitesi, seviyesi son derece yüksek bir şair de aynı anda gelir aklımıza. Bu meselelerle birlikte genellikle teknik olarak üst düzey bir şiir gelmez insanın aklına. Mesela siz herhangi bir sorunu alırsınız, işte mısra format içerisinde tık tık tık kalıplara dökerek kolayca ilerleyebilirsiniz. Metin Eloğlu'nda da bu sorunları dile getirme olayı var. Ama hiçbir zaman vulgarize veya indirgenmiş bir durum söz konusu değildir. Şiirin gerektirdiği yüksek standart her zaman yakalanmıştır, her zaman korunmuştur.
Evet. Bir de Düdüklü Tencere şiir var. İsimler çok enteresan değil mi?
Evet. Yazdıkları. Düdüklü Tencere aynı zamanda kitaplarından bir, ilk kitabının ismi.
Bakalım Düdüklü evet. Tencere'de neyi anlatmış Metin Eloğlu?
Mesela bu da işte diyelim ki Düdüklü Tencere geçim sıkıntısıyla ilişkili bir durum.
Pazarları daha gündüzden aşçıbaşı aklını başına devşir. Börekler kızaracak nar gibi, kıymalı, ıspanaklı, peynirli. Sonbahar yağmuru oluklarda. Çüş balığı haşlanacak. Mesela zamkünün zarafe yemeğinin akşama yetişmesi lazım. Başın darda. Al eline şu nesneyi. Dibini bir güzel yağla. Soğanlı da doğra. Düt desin. Bir tutam tuz, biraz kimyon. Şıpın işi pişiriverir. Baksanıza göbek atıyor. Beylere selam, hanımlara selam. Çengi misin be gavur icadı? Düdüklü tencere misin? Evet, biraz da burada
Metin
ironi de var.
Evet, ironi dil işçiliğiyle birlikte Metin Eloğlu'nun en temel özelliği. Her konu, yani üstelik ironi yer yer yıkıcıdır Metin Eloğlu'nda. İroni Türk şiirinde garipten dolayı belki kullanmaya başlamıştır diyebiliriz ama en ustalıklı bir şekilde kullanan birkaç şairden bir tanesidir. Mesela Cemal Süreya'da da ironi baskın bir özelliktir. Ama Metin Eloğlu'nda en temel özelliklerden birisidir. Biz Metin Eloğlu'nu belki sentez kelimesiyle özetleyebiliriz. Başlangıçta garip akımı var. Devamında ikinci yeni var. Bu akımlar o güne değin Türk şiirinde çıkmış en önemli akımlardır. Ama bu akımların altında ezilmeden kendi şiirini kurmayı başarmış. Bu akımların imkanlarından faydalanmış, bunları şiirine katmış. Ama yine de sadece bu akımlarla açıklanamayan kendine özgü bir şiir kurmuş. Bu açıdan Türk şiirinde garip, toplumcu gerçekçilik, ikinci yeni, sentezi şiir kuran nadir şairlerden birisi diyebiliriz. Ama ikinci bir şair gelmiyor aklıma. Belki de tek.
Evet, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Geldiğiniz için. Şair yazar Osman Özbahçe bizlerle birlikteydi. Programı Nilgün Yıldırım hazırladı. Sesimizi sizlere Burak Kararoğlu iletti. Speakeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Haftaya bizler yine burada olacağız diyoruz. Görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Edebiyat dünyamızdan.